Ayrım 6.
2. Türk Tugayı bundan sonra çekilmekte olan 2. Amerikan tümeninin sağ kanadıyla bağlantı kurmak üzere 5 mil kadar batıdaki ilişik harita üzerinde işaretli cepheye çekilip tertiplenmelidir. 9. Amerikan Kolordusu Komutanı. Nisan-Mayıs. Kim derdi ki Üsteğmen Demir Tokyo'ya 2 hafta sonra hem de ağır yaralı olarak dönecektir. Uçağın lombozundan şehir güneş vurmuş telli bir yağmurun altında pırıl pırıl görünmüştü. Varla yok arası bulutlar iki yanlarından akıyor, aşağıda Shinagawa körfezi cam göbeği bir ayna gibi parlıyordu. Üsteğmen Demir, yüzbaşı Cevdet'in ani ölümüne hala üzüldüğünden mi, yoksa uçak yolculuğunu bir türlü sevemediğinden mi, nedense çenesini kilitlemiş Seul'den beri susuyor. Doğrusu ona bıraksalar iznini Yoko ile geçirmeyi yeğlerdi. Onun ince ve uzun, tırnakları mücevher, kuğu boyunu ellerini bir kere daha tutabilmek, belki bu defa dudaklarına götürüp öpebilmek için bir koşu Togo'ya atlayıp bir şenlik gecesinden unutulmuş gülümsemesi sisli o genç kızı aramaya değmez mi? Bu yüzden ne Yokohama ile Tokyo'yu birbirinden ayırabildi, ne Sumida Irmağı ile Arakawa kanalını. Oysa Zizi Yüzbaşı daha Kimpo hava alanında uçağa biner binmez Japonlar Japon kesilmişti. Zaten Türk Tugayı'nın izinlilerini götüren iki uçaktan ikincisine ucu ucuna yetişmişti ya, o ayrı hikaye. Geceleyin birkaç arkadaş alem yapmışlar. Amerikalıların sarı yılan, Yellow Snake adını taktıkları bir çengi oynuyor bir pavyonda. Öyle bir çengi ki sadece boynunun ve parmaklarının hareketleriyle bir papazı baştan çıkarabilir. Eh, yattıklarında sabahın üçü filan. Bir yandan da önünde Yüzbaşı Lorenzo'dan istediği bir Tokyo şehir planı. Üsteğmen Demir'i ufak ufak iğneleyerek 5 uzun gün adeta bir ömür geçirecekleri büyülü şehri anlatıyor. Tokyo 3'e ayrılır. Shitamahi sanayi bölgesi, Yamate oturma bölgesi, bir de iş merkezi Marunouchi. Yala çapkınca gözünü kırparak, parlak çocuk, Lorenzo'dan öyle adresler almışım ki diyor, ağlarsın. Uçak Tokyo üzerine varınca işi eliyle önemli yerleri göstermeye kadar vardırdı. Oldum olası Tokyo'da yaşamış sanki. Parmağını rastgele uzatıp kafadan atıyor. İşte Haneda Havaalanı. Birazdan ineceğiz. Şu ağaçlıklı yer İmparatorluk Sarayı. Aa bak, Hibiya Parkı. Şurası Toshima olacak. Şurası da Bunkyo. Üsteğmen Demir dayanamadı. Pes birader dedi. Kafadar hakkıdan aşağı kalmıyorsun. Gülüştüler. Aslında o içi sıra hala savaşıyor. Kumyong Jongni dolaylarında 156 rakımlı tepeyi ele geçirmek için kan döküyorlar. Topçu hedefini kaybetmiş, kısa düşen mermiler 3. taburun başına bela. Topçu irtibat subayı bataryasıyla bağlantı kuramıyor. Telsizde ıslıklar kırmızı bir sakal gölgesinin sardığı yüzünde gözleri ufalıp gitmiş. Yo hayır, Hantan çayını geçmeye kalkışmışlar. Öbür kıyıda pirinç tarlaları, bütün batak jilet atılmış gibi adamın yüzünü çizgi çizgi yakan ince buzlu bir yağmur, el bombaları öncülerin üzerine patır patır dökülüyor. Peki ne bunlar? Dondurucu soğukta çetin bir düşmanla kıyasıya çarpışmanın getirdiği alışkanlıklar mı? Savaşı ayarlı bir belleğin başka bir duruma geçince şaşırmasından doğan serseri çağrışımlar mı? Haneda Havaalanı'nda onları Tokyo'daki Türk irtibat heyetinden subaylar bekliyordu. Gelenleri Amerikan konuk evlerine dağıtmak amacıyla getirilmiş bir sürü de araç. Zizi Yüzbaşı kaçamakların adamı, pabuç bırakır mı kolay, uçak piste inerken Üsteğmen Demir'in kulağına eğiliyor. Enayiliği bırak oğlum, bana uy, biraz yaşamış olalım. Kemal alana gelmişse tamam, konuk evine gitmeyiz, doğru otele. Cephenin kirini üstümüzden attık mı ver elini Ginza Caddesi. Bir de soruyor, Kemal'i tanımıyor musun? Kemal Çam, Üsteğmen'dir. Allah bilir aynı devredensiniz. Üsteğmen Demir Kemal'i şöyle böyle tanıyordu. Yine de Yüzbaşı Aziz'in tasarladıklarını gerçekleştirdiler. İzinliler daha konuk evlerine dağıtılmadan onlar yüksek rütbeli subayların ikamet ve istirahatine tahsis edilmiş ünlü Daiichi Oteli'ne kapağı atmışlardı. Başlı başına bir şehir bu otel. 700 odalı diyorlar. Barı, lokantası, dans ve kumar salonları içinde binbaşı rütbesinin altındaki subaylar resmen giremezmiş. Ya 156 rakımlı tepe savaşlarından sonra Türklerin saygınlığı iyice arttığından ya da Üsteğmen Kemal Çam'ın becerikliliğinden Zizi Yüzbaşı ile Üsteğmen Demir 5. katta 2 odaya yerleştiler. Ama nasıl renkli film gibi iki oda. İrili ufaklı abajurlarda bol ışık, ellerinin altında telefonlar, musluklarda dumanı tüten sıcak su. Yorgun bedenleri sahici bir yatağın tertemiz yumuşaklığına değer değmez iki şeyden birisi gerçek olmaktan çıkıyor. Pirinç tarlalarının sırnaşık bataklığında soğuktan ve rutubetten titreyerek sabahlayışları mı rüya, yoksa orada hala Çinlilerin saldırmasını bekliyorlar da sabunun leylak kokularıyla köpüren bu banyo, diri ve ışıltılı duşun buharlı sıcaklığı, pembe çiçekli havların tüylü okşamaları mı? Ginza Caddesi'ne bir çıkıyorlar, ince eflatun kalın mor savrulmalarla dolu lacivert Japon akşamı, yağmur sonrası serinliği, neonların renk renk çığlıklarıyla darmadağın. Ne kadar çok ışık, ne kadar çok ışık. Trafiğin yoğunluğu adamın başını döndürüyor. Ya sesler, seslerin bolluğu ve çeşitliliği, aylardır Kore'nin sarp kayalıklarında, sapı ormanlarında genişlemiş soluklarına düşmanın gizli tehdidine kulak vermeye alışmış ses diye makineli tüfeklerle havanların gümbürtüsünü işitmiş izinli askerler için. Ginza Caddesi, barış hayalleri üreten vitrinleri, ışıklı reklamları, trafik işaretleri, çekik gözlü kısa boylu kalabalığıyla cömert ve şaşırtıcı. Hadi bakalım yine o rüyada mıyız duygusu. Üsteğmen Demir bir yanıyla bu ışık, ses, renk denizinin ortasında yüze dursun, bir başka yanıyla garipseyip çevresinden soyutlanıyor. Çocukluğundan kalma bir alışkanlık, hangi büyük şehrin ana caddelerinden birinde dolaşacak olsa, farkına bile varmadan vitrinlerdeki reklamlardaki yazıları, bazen gazetelerin başlıklarını okur, okumaya savaşır. Sen gel Tokyo'da becer bunu. Olmayası bir şey. Japon alfabesinin çetrefil harfleri onunla Japon gerçeği arasında engeller çekiyor sanki. Bir türlü aşılamayan, sakladığı gizleri bir türlü dışarıya vermeyen engeller. Pusan'a ilk çıktığında böyle olmamış mıydı? Büyük mağazalardan birinin vitrininde, Amerikalılara özgü yapılardan birisinin kapısında İngilizce 200 satır görecek de iyi kötü sökebilecek. Bir zaman otelde yazdıkları kartpostalları atacak posta kutusu arandılar. Çoğunu Zizi yüzbaşı gönderiyor. Hole iner inmez iç cebinden meşin kaplı küçük bir defter çıkardı. İçinde belki 100 adres. Çeşitli şehirlerde, çeşitli pavyonlarda tanışılmış kadınların adresleri. İstanbul'da Tabarin Bar'da sözün gelişi ya da Londra Bar'da, Ankara'da Kristal Pavyon'da olabilir, İzmir'de Garden Bar'da falan. Zizi yüzbaşı defterine at takmış, yanını çukurlaştıran o playboy gülümsemesiyle sayfalarını okşayarak dahili hizmet talimatnamesinden kinaye, harici hizmet talimatnamesi diyor. İşin garibi onca adres içinden ancak 25 kadarını Tokyo'dan sevgiler göndermeye layık buldu. Üsteğmen Demir'in boğazı düğüm düğüm. Yakışıklılığıyla ün salmış, lisedeyken adı bu yüzden Jön Demir'e çıkmış ama doğrusu ne öyle kart gönderecek takım takım flörtleri var ne de hüzünlü cephe mektupları yazacak renkli bir sevgilisi. Çekingenlikten mi, gururdan mı, beceriksizlikten mi acaba? Ya o beğendiği kıza sokulamamış, ya beğendiği annesine beğendirememiş, ya sokulanı da onun gözü tutmamış. O zaman ne oluyor? Bir kart Bursa'ya, valide ile pedere yazıyorsun, birkaç tane eski garnizon arkadaşlarına tamam. Garip şey Togo'daki o telaşlı ayrılma anında elini öpmeyi akıl edemediği gibi yok onun adresini almayı da düşünememiş, almış olsaydı belki ona da birkaç satır. Oysa Zizi Yüzbaşı onu istese de istemese de neon çavlanlarının şakır şakır boşaldığı barlara sürüklüyor ki ne yanına dönse kadın. Amerikan işgali Tokyo'da Yankee beğenisine uygun bir sürü eğlence yerinin yerden fışkırmasına neden olmuş. Minyatür yapılı düş kadınları Japon eğitiminin soylu inceliğini ruj, rimel, Allah ne verdiyse parçalayıp chewing gum çiğneyen Camel ya da Chesterfield sigaraları tüttüren Broadway yosmalarına öykülmüşler. Daha elini içki bardağını uzatmadan yanı başında birkaçı birden beliriyor. Hello darling. Bazıları benzeş tam olsun diye gözlerinin çekikliğini ameliyatla yok ettirmiş. Umut bu ya. Bakarsın o yolu ya da Illinois'la bir çavuş çıkar, gönlünü kaptırır, evlenmeye yeltenir. Tavanı dönen aynalı dans pistlerinde Frank Sinatra'nın Doris Day'in ünlü şarkıları yanıp yanıp sönüyorlar. Zizi yüzbaşı ipin ucunu kaçırmış. İşi gücü kafayı çekip sabahlara kadar kızlarla dans etmek. Üsteğmen Demirse gerçeğin ana çizgisinden sık sık kayıp Tokyo'da cephe gerisi izninde değil de kendisini Technicolor bir Amerikan filminde buluyor. İyileştikten sonra bile kafasını karmakarışık edecek o geisha evine, Geisha House gitmeselerdi de Mama San Shamisen'i görmeseydi Tokyo'dan bu yanlış izlenimle mi ayrılacaktı? Belki de. Belki mi? Muhakkak. Ama ağaçlar arasında kaybolmuş o ev, sazdan örülmüşe benzer duvarlarını titreştiren o görkemli müzik, dikkat boşluklarında hepsi aynı gizemli kadının çoğulları sanılabilecek o zarif ve süslü fahişeler, önceki dört havardalık gecesinin izlerini öylesine sildiler. Üsteğmen Demir'in belleğinde öylesine yaldızlı, pullu ve boncuklu renklerle yer ettiler ki, değil yalnız o gece, o beş günlük cephe gerisi izni, o koca Tokyo, bütün Japonya, o evle, o evin anılarıyla özdeşleşti. Geç yattıkları için öğleye doğru uyanmışlar, geceki yorgunluğun acısını banyolarının köpüklü sıcaklığında baylanlanarak çıkarmışlardı. Yemekten sonra geleneksel alışverişe çıkıp geleneksel şeyleri aldılar. Japon fenerleri, Fujiyama yelpazeler, fotoğraf makineleri, teypler, el radyoları. Akşam Daiichi Oteli'nin barında yüksek iskemlelere tünemiş, martini içiyorlar, gizli hoparlörlerden o şarkı dağılıyor yine. Good night, Irene, good night. Zizi yüzbaşının sırmalı sarı bıyıkları kıpır kıpır bir cevher yumurtlayacak ya dur bakalım. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Bu gece sıkı dur oğlum. Lorenzo'dan aldığım adreslerin en sıkısına gidiyoruz. Usulen Geisha House deniyor ama bildiğin kerhane evet. Bindikleri taksi telaşlı bir yağmur şehrinin vaşak postu gibi benek benek ara sokaklarına dağılırken bir de eski kulağı kesik açıklamalarına girişmesin mi? Erkeklerin bir kadınların iki ağzı vardır malum. Biri yukarıda öbürü aşağıda. Mama sen şamisen işittiğim doğruysa cigarayı her iki ağzıyla içermiş. Böyle şey görülmüş mü? Gerçi ben... Kolombo'da uğradığı genel evlerden birinde böyle marifetli bir yosma göstermişler ona. Vakitler olduğundan deneyemiyor. Hevesi demek kursağında kalmış fırsatını bulunca. Üsteğmen Demir elektrik yeşili şimşek yansımalarının ufka simsiyah çizip bozduğu bina hayaletlerine dalıyor. Parayla yapılan çapkınlıkları oldum bittim sevememiş. Ne zaman nerede yapmaya kalkıştıysa ağzını yüzüne bulaştırmıştır. Hele orospuların bayağılığı fazla belirgin, davranışları göze batacak derecede hayasız olursa. Zizi yüzbaşıya takılmayıp acaba bu son izin gecesini otelde mi geçirseydi? Fakat hayır, ejderha işlemeli bir fenerin aydınlattığı bir bahçe kapısı önünde durdular. Parmaklıkların ötesi bütün ağaç. Ağaçların arasında çatısının boynuzları şöyle böyle seçilebilen bir Japon konağı, sarmaşıkların sıklığından pencereleri boğulmuş. Kapıyı açıp bahçeye adım attıkları sırada ortalığı yemyeşil yalayıveren şimşek, hırsızlama zevklerinin eşiğinde onları sanki suçüstü yakalıyor. Basbayağı utanıyorlar. Adamın içini tazeleyen şu nemli toprak ve ıslak ot kokusu olmasa korkulu bir rüyaya yanlışlıkla daldıklarını, bu yüzden başlarına türlü işler açacaklarını sanabilirler. Yola çıkmadan telefon etmişlerdi. Çok iyi karşılandılar. Önce yaşlı başlı bir kadın çıktı karşılarına. İngilizce konuşuyor. Kimonolu, başında eski Japon topuzları, topuzlarında inci kakmalı fil dişi taraklar. Yüzbaşı Aziz de Üsteğmen Demir'in önüne hasırdan örülmüş terlikler sürdü. Pabuçlarını çıkarıp terlikleri giyince onları içeriye salona aldı. Tertemiz, hafif loş bir salondu burası. Japon göreneğine göre döşenmiş, oturulacak yerler, masalar, sehpalar alçak tutulmuştu. İyice bastıran yağmur camları hırsla dövüyor, şimşeklerin içeriye dolup boşalışı duvarların genişleyip daraldığı izlenimini veriyordu. Ne yapacaklarını bilemediklerinden birer cigara yaktılar. Sizi yüzbaşı bilinmez kaçıncı defa şu İngilizceyi doğru düz kıvıramamış olmasına söyüp sayıyordu ki, ne sihirdir ne keramet yanı başlarında iki geyşe peydahlandı. Ufacık ağızları, iskamedeki kupa işareti, kaşları geleneğe uygun tamamıyla alınıp kalemle daha yukarıdan daha ince çekilmiş, kimonolarında kıvılcım saçan krizantemler. İşlerinden birisi ellerini kavuşturup Üsteğmen Demir'in önünde eğilerek önemli bir sır verir gibi adını söyledi. Mişiko. Gülhane'de yatarken aklına geldikçe Üsteğmen Demir Mişiko'ya o gece yeterince sevgi ve yakınlık göstermediğini düşünüp hayıflanmıştır. Neden? Beğenmediğinden mi? Elbette hayır. Mişiko baş döndürücü baharat kokuları dağıtan, teni muhallebi esmeri, gözleri kızıl kestane, yumuşak bir kadındı. Yanında olmak erkeği evcilleştiriyor. Hele Japon çalgılarını çalarken onu dinlemek, değişik bir yaşantıda ömür boyu beraber olmak özlemlerini uyandırıyordu. Öyleyse başka bir nedenden ileri gelmekteydi Üsteğmen Demir'in dikkatinin dağılması. Belki çapkınlık sırasında yalnız kalmayı gereksinmesinden, belki Zizi yüzbaşının şöyle dokunup geçtiği Mama San Şamisen'e takılıp kalmasından. İşin kötüsü gülü şahenk yemekler yendiği, içkiler içildiği, çalgılar çalındığı halde ortalarda ne Mama San Şamisen görünüyordu ne meydana çıkacağına ilişkin bir belirti. Onu neden sonra görebiliyorlar? Alkolün damarlarında mavi bir alev gibi akmaya koyulduğu sıra insanın aklına saltanatlı batıları, büyük kuşların ağır kanat vuruşlarını getiren uğultulu bir gong tınlaması duyuluyor. O dakika iki geyşa içine ürkekliğin de karıştığı bir saygıyla kalkıyorlar yerlerinden. Konuklarına yine eğilerek birer selam verip salonun iç duvarındaki kapıya yöneliyorlar. İki kanatlı bambu kamışından sürgülü bir kapı. Mişiko bir ucundan tutuyor, öbürü öteki ucundan. Usul usul çekerek açıyorlar. İlk göze çarpan az ama ustaca ışıklandırılmış Buda heykeli. Tahtadan oyulmuş, vernikli filan. Gözlerine fafur mu, akik mi her neyse değerli taşlar yerleştirilmiş. İnsanı büyüleyen bir parıltıyla adeta bakıyor. Buda'nın iki yanında ince ince tüten iki buhurdan, önünde yarı taht yarı divan acayip bir sedir. Sedirin üzerinde oturmuş mu uzanmış mı anlaşılamayan Mama San Şamisen. Karanlık bir uzak doğu masalının heyecanlarıyla yüklü iki subay hayret ve merakla birbirlerinin gözlerini aradılar. Yüzbaşı Aziz gördüklerinin gerçekliğini doğrularcasına fısıldadı. Evet oğlum ta kendisi, beğendin mi? Yalancı bir dinsellikle, sahici bir cinsellik usturuplu bir incelikle kaynaştırılmıştı doğrusu. Sözde bir Buda tapınağında ermiş bir rahibeyi, kutsal ezgiler çalan çalgıcıları, tanrısal danslarıyla varlıklarını Buda'ya adayan bakireleri görüyorlardı. Oysa gizliden gizliye her şey günahların ta dibine inmek, kutsalı da cinselliğe bulaştırmak tutkusunu kızıştırsın diye düzenlenmişti. Yıllar geçtikçe belleğinde öyle yoğurmuş, öyle değişik yer ve biçimlerde, öyle başka başka tasarlamıştır ki Üsteğmen Demir Mama San Şamisen'i ilk gördüğü haliyle tam hatırlayamaz. Daima ya biraz eksik ya biraz fazla. Kesinlikle çıkarabildiği Buda rahibesi görünümünde olduğu, bir Buda rahibesinin özelliklerini taşıdığı, görür görmez çok fena çarpılmıştı. Ensesinden başlayarak bütün vücuduna sıcak bir ter bastı. Bir zaman bakamıyor bile. Gözlerini ya çalgıcılara ya kibar bir uysallıkla yanı başına dönmüş olan Michiko'ya kaçırıyor. Ezici bir utanç, aşırı bir tedirginlik içindedir. Erkekliğinin öfkeli bir kobra gibi ayağa kalktığını saptıyor çünkü. Mama San Shamisen galiba çevresindeki tavus kuyruğu renklerinin canlılığı ve parlaklığı ile gözlerini kamaştırmaktaydı. Sütlü eflatun, ağdalı mor, kükürtlü yeşil ipekliler. Balık pul ışıltıları saçan besbelli gümüş iki büyük buhurdanlık. Önce göremedikleri, şimdi için için zıngırdadığını uzaktan görebildikleri tütün rengi koskoca bir gong. Bu çerçeve ortasında o, kanarya sarısı harmaniyesini bir göğsünü açıkta bırakarak ötekini omzundan düğümlemiş sere serpe uzanmıştı. Altında çıplak olduğu seziliyor, bu da adamın aklını başından alıyordu. Her Buda rahibesi gibi saçları ve kaşları kökünden kazınmış, onlardan farklı olarak yüzü son derece özenle boyanmıştı. Bir kere dazlaklı öbürlerinde olduğu kadar kof bir boşluk duygusu, yanlış bir çıplaklık izlenimi uyandırmıyor. Ayrıca uzak ve gizli maviliği, gözlerinin çevresini gölgeleyen firuze mavisiyle uyuştuğundan gerçek dışı bir alımlılık kazanıyor. Üstelik yok edilmiş kaşların yüze getirdiği fazla aydınlığı, gözleri siyah kuyruklarla şakaklarına doğru uzatıp azaltmışlar. Kirpikleri hem takma kirpiklerle pekiştirilmiş hem sulu boya laciverdi yoğun bir rimelle. Dumanlı bakışlarını büsbütün buğulandırıyor bu. Dudakları kızıl, bayrak kızılı, iyice uzun ve sipsivri tırnakları da. Sere serpe oturuşu yüzünden daha dikleşen tek göğsünün ucu ve çevresi de boyalı. Pembe kahverengi mi, kakao köpüğü mü? Kapılar açıldığı halde onları görmezden gelip parmakları arasındaki kalın, hayli kocaman King Edward Prost'un dudaklarına götürüp derin soluklar çekişinde hükmedici bir yan, bir ulaşılmazlık öğesi, bir yücelik var. Işığı su mavisi yansıtan çıplak kafası üzerinde kıvrılıp bükülerek tütsülere karışan pro dumanları. Üsteğmen Demir yaprak cigarasını fark eder etmez elinde olmadan yüzbaşı Aziz'in yolda söylediklerini hatırlıyor. İşittiklerim doğruysa Mamazan Shamisen sigarayı her iki ağzıyla içermiş. Hay Allah, öteki ağzıyla içtiği cigara bu elindeki mi? Her şey öyle ayarlanmıştı ki çalgılar susup öteki kızlar çekilince iki subayla Michiko yeniden meydana çıkan yağmur tıpırtısı, buhurdanlardan dağılan günlük kokusu ve Mamazan Shamisen'le yapayalnız kaldılar. O Buda'nın ta kendisi gibi gülümseyerek bir üsteğmen demire bakıyordu, bir yüzbaşı Azize. Sonra eliyle onları çağırdı. Yanında yer gösterdi, oturdular. Belki gerçek, belki oyun, tını farkında olmayan, tek düze bir sesle epeyce gelişmiş bir İngilizce konuşuyor. Üsteğmen Demir dediklerinden çoğunu anlayamıyordu. Adlarını sorsa gerek, rütbelerinin ne olduğunu, nerede savaştıklarını, aslında Üsteğmen Demir yeterince İngilizcesi olsa da söylediklerini çıkaramaz. Sanki bir büyüye yakalanmış, gözlerini yüzüne dikmiş, alışılmadık çizgilerini, par par yanan renklerini belleğine kazıyor. Mama San Shamisen'in her hareketi bir kışkırtma, her davranışı belalı, uçsuz bucaksız bir sevişmeye çağrı. Yaldızlı mavi göz kapakları yarı açık, ufacık burun delikleri ürpere ürpere yaprak cigarasını ağzına bir götürüyor, şeytanca imalarla dudakların arasında bir alıyor, iki erkek üzerine zemberek gibi boşanmamak için kendilerini zor zapt ediyorlar. Bir ara Üsteğmen Demir'e döndü, elini uzatıp parmaklarının sırtıyla yanağını okşarken Michiko'ya Japonca bir şeyler söyledi. Anlaşılan gidin demekti bu, geceyi yüzbaşı Aziz hazırlamıştı. Elbet Mama San Shamisen'le o kalacak. Üsteğmen Demir'e Michiko'nun yumuşak mahallebi esmeri kadınıyla yetinmek düşecekti. Öyle oldu. Yalnız tuhaf bu ya, Üsteğmen Demir çıkarken sanki saydam bir kopyasını orada Buda heykelinin yanında bıraktı. Mama San Shamisen'in saydam bir kopyasını da beraberinde aldı götürdü. Bütün çabaları boşuna. Michiko ile sevişmesinin bir türlü kıvam tutmayışı bundan. Şakaklara doğru yükselen, kirpikleri abartılmış o çekik gözlerden, yaprak cigarasının çok nazik bir organmış gibi hafifçe ısıran dişlerden kopamıyor ki. Etiyle kemiğiyle istediği kadar Michiko'yu sarıyor, sarmalıyor, öpüyor, okşuyor olsun, içi sıra seviştiği Mamazan Shamisen. Öyle ki yanılıp yakılıp imgeleminde yaprak cigarasını öteki ağzına nasıl götürdüğünü canlandırır canlandırmaz makineli tüfek gibi sarsıla sarsıla Michiko'nun içine boşalıyor. Cehennem sıcağı ve duman duman. Ertesi akşam Haneda hava alanına varır varmaz Üsteğmen Demir'in yüreğinde bir korku. Shinagawa körfezi kaşlarını emruli mor çatmış manezyum yeşili şimşekler aralıksız titreşimlerle ufkunda çatal çatal. Ya sağ gözünün seyirmeye başlamasına ne buyrulur? Uğursuzluk eksik olmuyor ki. Aklı uçağın kazaya uğraması geliyor elbet. Şu şimşeklere baksana, buluttan buluta atlayan ateşten mekikler. Uçak havalanıp Kore'ye doğrulunca motorların birine bir yıldırım, bir yıldırım daha. Tamam, ölümlerden ölüm beyan. O dakika kavrulup kül olmak mı, yoksa tutuşup saçakları denizi süpüren bir bulut ortamında ateşten bir göktaşı gibi düşerek casır casır sulara gömülmek mi? Dahası var. İki arkadaşı kibarlık olsun diye arabasıyla alana getiren Üsteğmen Kemal'in ulaştırdığı haber basbayağı iç karartıcı. İki gündür Türk Tugayı 25. Tümen Komutası'nda çetin saldırılar yapıyormuş. Ayaklarının tozuyla zorlu bir savaşa katılacaklar. İster misin gözünün seyremesi bu çarpışmalarda başına gelecek bir belanın işareti olsun? Olur mu olur? Yüzbaşı Aziz hiç tınmadı. Ne havanın her dakika yıldırım demetleri yağdıracak derecede elektrikli olmasını aldırıyor, ne cepheye döner dönmez çetin bir savaşa girmeleri olasılığına. Dün geceden beri sanki uyur gezer. Surasında şapşal bir sırıtma, cigarasını ön dişleri arasında kıstırıp durmadan "Hoşaf gibiyim, hoşaf" diyor. "Beni bitirdi kaltak." Uçakta yine eski kulağı kesik kişiliğine bürünüp çok bilmiş havasıyla attı tuttu biraz. "Sen ne sanıyorsun? Adı Şamisen öyle mi?" "Yo, bir çalgı gördün hani gitara benzer." "Şamisen? İşte o. Çalmasını iyi kıvırdığından Amerikalılar bunu onun adını takıyor. Fena mı etmişler?" Daha sonra sağa sola göz atıp herkesin kestirdiğini saptayınca iç cebinden bir resim çıkarıp gösterdi. Mama San Şamisen'in cigarayı öteki ağzıyla nasıl içtiğinin resmi bu. Kınalı loşlukta yaprak cigarasının ateşi merihli gözü gibi kıpkızıl parlıyor. Mama San Şamisen'i ilk gördüğünde ensesinden başlayıp nasıl bütün gövdesine ateş bastıysa üst değmen demiri yine öyle ateş bastı. Ne diyeceğini şaşırdı. Bir an ışığı su mavisi yansıtan odazlak başı görür gibi oldu. Üzerinde soyut yılanlar gibi birbirine düğümlenen cigara ve tütsü dumanlarıyla Yüzbaşı Aziz yaptığı hasarın farkında bile olmadan caka satıyordu. Diyeceksin ki günahtan korkmaz mı bu karı? Korkmaz. Çünkü imanı buta imanı değil. Çaktın mı Şinto bu. Başka bir dinden. Onun rahatıyla numarasını yapıyor fakat ateş pahası ha. Kaba, hoyrat ve haşarı rüzgar sabah Kimpo havaalanına iner inmez onları karşıladı. Ateş hattına çıkıp mevzilerine dağılıncaya kadar peşlerini bırakmadı. Palas Bandras her boşluğa saldırıyor, açık kapı pencere kanadı ne bulursa çat çat çarpıp ortalıktaki boş benzin bidonlarını devirerek tangır tungur sürüklüyordu. Kof bir rüzgardı aslında, dokuması gevşek, ekmek içi kabarmış, ne istediğini bilmeyen. Ne var ki izin dönüşü herkesi etkiliyor. Sıhhiye çadırlarının uçacakmış gibi sarsılışını, GMC brandılarının büyük tokatlar atarak üst üste şaklayışını gördükçe hepsinin içi kararıyor, suratı asılıyordu. Alay karargahında öğrendikleri keyiflerini büsbütün kaçırdı. Alay kavaklık bölgede keşif üssü göreviyle savunmadayken gece başlayan ve sabaha kadar tekrarlanan şiddetli düşman taarruzları def edilmişti ama 2. tabur komutanı Mithat Binbaşı ile aynı taburdan biri yüzbaşı öbürü temin iki subay şehit düşmüştü. İlk saldırı yoğun ateşle savuşturulmuş sonra düşman topçusu işi biraz tavsatıyor tabur komutanı emir ve muhabere subaylarıyla savunma bölgesinde olup bitenleri bir göz atalım diye sığınaktan çıkıyorlar bir ağacın altında durmuş konuşurlarmış tepelerine küt. Bir mermi bir parçası binbaşının başı boyundan hart diye koparıp Üsteğmen Demir daha Tokyo'da iken Mama San Şamisen'in adresini Zizi Yüzbaşı'dan istemeye karar vermişti isteyemedi. Tek kelime konuşmadan ayrıldılar. O 3. tabura bölüğünün başına dönecek alay komutanlığının 2. tabur komutan vekiline getirdiği Yüzbaşı Aziz daha bir süre karargâhta kalacaktı. Rüzgar deli homurtularla ağaç aralarından boşanıyor makinalı tüfek takırtılarını boğuk ve uzak patlamaları hatta insan seslerini karmakarışık getirip üstlerine yığıyordu. Bir elleriyle uçmasın diye şapkalarını tutarak kucaklaştılar.